Ayrım 21, sayfa 189. Hitler, geleceğin Reichsbank Başkanı ve İktisat Bakanı'nın anlattığına göre Almanya'da para sahibi olanlarla görüşmeye başlıyor ve onlara aşağı yukarı istedikleri şeyleri söylüyordu. Partinin seçim kampanyalarını beslemek, geniş ve yoğun propaganda masraflarını ödemek, yüzlerce devamlı memurunun maaş bordrolarını karşılamak ve 1930'un sonunda 100 bin kişiden fazla, yani Reichswehr'den daha büyük olan özel SA ve SS ordularını yaşatabilmek için çok büyük miktarda paraya ihtiyacı vardı. İş adamları, bankacılar partinin tek para kaynağı değildi. Parti yardımlardan, aidattan, parti gazetelerinin, kitaplarının ve dergilerinin satışından da büyük gelirler sağlıyordu. Ama yine de en büyük kaynak iş adamlarıyla bankacılardı. Bunlar Nazilere ne kadar çok para verirlerse o zamana kadar destekledikleri öteki tutucu partilere verdikleri paraları o kadar kesiyorlardı. Önceleri Hitler'in parti, sonraları da Reich basın sözcüsü olan Otto Dietrich şöyle diyor: 1931 yazında Führer birdenbire çalışmalarını etkili sanayi kralları üzerinde toplamaya karar verdi. Bu krallar kimlerdi? Bunların kimlikleri liderin iç çevresinden başka herkesten saklanan bir sırdı. Parti iki taraflı bir oyun oynamak zorundaydı. Bir yandan Strasser, Goebbels ve Deli Feder, nasyonel sosyalistlerin gerçek sosyalist ve para krallarının düşmanı olduklarını bar bar bağırarak halkı aldatırken, öte yandan partinin yaşaması için para sahiplerinden bol bol para sızdırılması gerekiyordu. Dietrich'in söylediğine göre Hitler 1931 yılının son yarısında Almanya'yı baştan başa gezdi. İş çevrelerinin belli başlı kişileriyle konuştu. Bu konuşmaların bir kısmı çok gizli geçiyor, dağ başlarında tenha yerlerde yapılıyordu. Dietrich, gizlilik esastı der. Basının herhangi bir falsosuna fırsat verilmemeliydi. Bu tedbirler sayesinde sonunda başarı kazanıldı. Nazi politikasının zikzakları işte bu denli komikti. Bir keresinde 1930 sonbaharında Strasser, Feder ve Frick, Reichstag'a Nazi Partisi adına bir kanun tasarısı sundular. Tasarıda faiz haddinin azami %4 olması, banka ve borsa krallarının ve bütün Doğu Yahudilerinin ellerinde bulunan hisse senetlerinin karşılık ödenmeden müsaade edilmesi, büyük bankaların millileştirilmesi isteniyordu. Hitler'in ödü koptu. Bu, Bolşevikliğin ta kendisi olacağı gibi aynı zamanda partinin mali bakımdan intiharı demekti. Tasarıyı geri almasını partiye şiddetle emretti. Bunun üzerine komünistler tek kelimesini değiştirmeden tasarıyı yeniden Reichstag'a getirdiler. Hitler partisine tasarıya karşı oy kullandırdı. Funk'un savaştan sonra Nürnberg hapishanesinde yapılan sorgusu sırasında verdiği ifadelerden Hitler'in yardım gördüğü etkili sanayi krallarının hiç olmazsa kimler olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Batı Alman maden sahiplerince toplanan ve Ruhr Hazinesi adıyla bilinen siyasi bir gizli fonu yöneten sendika düşmanı madenciler, kralı Emil Kirdorf 1926 parti kongresinde Hitler tarafından kandırılmıştı. Yaptığı hataları anlayacak kadar yaşayan ve bunu I paid Hitler, Hitler'e para verdim adındaki kitabında açıklayan Çelik Tröstü Başkanı Fritz Thyssen, Hitler'e daha da önce yardımda bulunanlar arasındaydı. Nazi liderine 1923'te Münih'te rastlamış, güzel sözlerinin etkisinde kalmış ve o zaman daha pek tanınmayan Nazi partisine Ludendorff kanalıyla ilk bağış olarak 100 bin altın mark, yani 25 bin dolar vermişti. Birleşik Çelik Kurumlarında nüfuzlu bir adam olan Albert Vögler de Thyssen'e katılmıştı. Hitler'in 1930 ile 1933 yılları arasında iktidara geçmek için yaptığı son çalışmalar sırasında sanayicilerden gelen paraların belli başlı kaynağı kömür ve çelik krallarıydı. Funk aynı zamanda Hitler'in iktidara gelmesi halinde açıkta kalmak istemeyen öteki sanayi ve kurum müdürlerinin de adlarını vermiştir. Liste tam değildir ama oldukça uzundur. Funk, Nürnberg mahkemesine getirildiği sırada hafızası pek yerinde değildi. Listede şu adlar var. Dev Kimya Karteli, IG Farben, müdürlerinden Georg von Schnitzler, Potasyum Sanayi'nden August Rosterk ve August Dien, Funk bu sanayinin Führer'e karşı olumlu tutumunu anlatmıştır. Hamburg, Amerika Deniz Yolları'ndan Kuno, Merkezi Almanya Lignit Sanayi, Conti Lastik Fabrikaları, Kolonya'nın büyük sanayicilerinden Otto Wolf, Hitler'in iktidara geçmesine önemli bir rol oynamış olan Kolonya Bankası'ndan Baron Kurt von Schröder, başlıca bankalar ve bunlar arasında Deutsche Bank, Commerz und Privatbank, Dresdner Bank, Deutsche Kreditgesellschaft ve Almanya'nın en büyük sigorta şirketi Allianz. Hitler'in ekonomi danışmanlarından Wilhelm Kepler partiye bir sürü Güney Alman sanayicisi getirmiş, aynı zamanda SS şefi Himmler'e bağlı özel bir iş adamları derneği kurmuştu. Adı Ekonomi Dostları Kulübü'ydü. Freundeskreis der Wirtschaft. Bu topluluğun adı sonradan SS Reichsführer Dostları Kulübü oldu. SS Reichsführer ise Himmler'di. Kulüp bu gangsterin adamlarına ari asılları inceletmek için milyonlarca mark topladı. Münih'in zengin yayın evi sahiplerinden Hugo Bruckmann ile piyano yapımcısı Karl Bechstein siyasete atıldığı günden beri Hitler'e mali ve sosyal bakımdan yardım etmişler. Her ikisinin de karıları ünü artan genç Nazi liderine büyük yakınlık göstermiştir. Hitler birçok iş adamı ve ordu ileri gelenleriyle ilk önce Bechstein'ın Berlin'deki konağında tanışmış. Sonunda kendisini başbakanlığa getiren son kesin toplantılardan birkaçı da bu konakta yapılmıştır. 1930'da Alman seçimlerinden sonra bütün Alman iş adamlarının hemen Hitler'in arkasına takıldığı söylenemez. Funk, Siemens ve ATG gibi büyük elektrik korporasyonlarının, Krupp von Bohlen und Halbach gibi askeri malzeme fabrikatörlerinin uzakta kaldıklarını söyler. Tyson, kendi itiraflarında Krupp'un Hitler'e şiddetle muhalif olduğunu ve Hindenburg Hitler'i başbakan yapmadan bir gün önce Feldmarschall'a böyle bir delilikte bulunmamasını ihtar ettiğini söyler. Ama Krupp az sonra işi anladı ve sonradan yaptığına pişman olan Tyson'un ifadesine göre hemen aşırı bir Nazi oldu. Hitler'in iktidara geçmek için açtığı son kampanya sırasında Alman iş dünyasını oldukça geniş hazinesinden bir hayli para yardımı gördüğü belli. 1933 Ocağı'ndan önceki son 3 yılda bankerlerin ve iş adamlarının Nazi Partisi'ne yaptıkları bağışlar hiçbir zaman tespit edilemedi. Funk'un dediğine göre bu para birkaç milyon markı geçmez. Tyson, bağışlar tutarının yılda 2 milyonu bulduğunu tahmin ediyor. Kendisinin şahsen 1 milyon mark verdiğini söylüyor. Ama partinin o sıralarda elinde çok parası oluşuna bakılacak olursa, Goebbels bunun hiçbir zaman ihtiyacı karşılamadığından yakınmış olsa bile iş adamlarından gelen bağışların bu tahminlerin kat kat üstünde olduğu kesindir. Siyasete bir çocuk kadar aklı ermeyen bu iş adamlarının bu davranışlarıyla nelere yol açmış olduklarını ileride bu kitapta göreceğiz. İş adamlarının en heyecanlılarından biri, aynı zamanda ileride de en çok hayal sukutuna uğrayacak olanlardan biri Doktor Schacht. 1930'da Young planına karşı geldiği için Reichsbank Genel Müdürlüğü'nden çekilmiş, o yıl Göring'e 1931'de Hitler'e rastlamış, bundan sonra hayatının iki yılında üstün yeteneklerini Führer'i banker ve sanayici dostlarına yaklaştırmaya harcayıp onu başbakan sandalyesine biraz daha yaklaştırmıştır. Nazi Almanyası'nın yaratılmasıyla ilk başarılarında ölçülemeyecek kadar büyük hizmeti dokunan bu ekonomi sihirbazı 1931'de Hitler'e şunları yazıyordu. Olayların bugünkü akışı sizi ister istemez başbakanlığa getirecektir. Buna şüphem yok. Hareketiniz içeride o kadar güçlü bir gerçeğe ve zorunluluğa dayanmaktadır ki zafer artık sizden uzun zaman uzakta kalamaz. Çalışmalarım beni yakın bir gelecekte nereye götürürse götürsün, Bu arada beni bir kalede mahpus görseniz bile sadık bir adamınız olarak bana güvenebilirsiniz. Bu sözlerin bulunduğu iki mektuptan birinin altında ve imzanın üstünde şu yazı var. Şiddetli bir hayl ile. Hitler'in hiçbir zaman gizlemediği kuvvetli gerçeklerden biri de partinin Almanya'da iktidarı ele geçirir geçirmez Doktor Schacht ile dostları da dahil olmak üzere her Alman'ın kişisel özgürlüğünü elinden almaktı. Hitler zamanında yeniden Reichsbank başkanı olan bu ekonomi dahisi ile sanayi ve sermaye alanındaki dostlarının bunu anlaması oldukça uzun sürdü. Bu tarih dönemi de bütün tarihler gibi bir sürü cilvelerle dolu olduğu için Doktor Schacht'ın yalnız Hitler'in başbakan olacağını değil, kendisini hapse atacağını da önceden kestiren bir peygamber olduğunu ispat etti. Yalnız Doktor Schacht bir şeyi bilememişti. Bir kaleye değil de daha kötü bir yere, bir toplama kampına Hitler'in sadık adamı olarak değil de tam tersi olarak kapatılacağını hesaplayamamıştı. 1931 yılının başında Hitler artık kendi çevresinde bağnaz ve koyu partizanlardan kurulu küçük bir grup toplamış bulunuyordu. Bunlar son iktidar saldırısında ona yardım edecek biri hariç 3. Alman İmparatorluğu yıllarında bu iktidarı sürdürmesi için yardım etmek üzere onun yanından ayrılmayacak zalim insanlardı. Yalnız içlerinden belki en yetenekli ve en yaban olanı Nazi hükümetinin 2. yılında ölecekti. O sırada en gözde olanlar 5 kişiydiler. Gregor Strasser, Röhm, Göring, Goebbels ve Frick. Göring 1927 sonunda ilan edilen siyasi bir aftan yararlanarak Almanya'ya dönmüştü. Komünistler bu af kanunuyla sağ partilerin Reichstag'a dönmelerine yardım etmiş bulunuyorlardı. Göring 1923 darbesinden beri sürgün zamanının çoğunu İsveç'te geçirmiş, Langbro Akıl Hastanesi'nde uyuşturucu ilaç düşkünlüğünü tedavi ettirmiş, iyileştikten sonra bir İsveç uçak şirketinde çalışarak geçimini sağlamaya başlamıştı. Dünya Savaşı'nın bu gösterişli ve yakışıklı şampiyonu o sırada şişmanlamış ama enerjisinden ve canlılığından hiçbir şey kaybetmemişti. Berlin'de Badische Straße'deki bir bekar katında oturuyor. Çok sevdiği saralı karısı Verem'e yakalanmış, İsveç'te hasta yatıyordu. Uçak şirketlerine ve Alman Hava Yolları şirketi Lufthansa'ya danışmanlık yaparak geçiniyor, sosyal ilişkilerini geliştiriyordu. Bu ilişkiler bir hayli genişti. Eski Alman veliahtından İtalyan kralının kızı Prenses Mafalda ile evlenen Prens Philip von Hesse'den tutun da Fritz Tyson'a ve daha bir sürü kapitalist krallara ve ordunun birçok yüksek subaylarına kadar gidiyordu. Bunlar Hitler'de olmayan fakat onun için gerekli ilişkilerdi. Göring, Nazi liderini dostlarına tanıtmaya başladı. Bir kısım Nazi kıtalarının pis işlerini yüksek sınıf çevrelerinde örtmeye çalıştı. Hitler, Reichstag'da partiyi temsil edecek 12 kişi arasında Göring'i de seçti. Göring, 1932'de Naziler ikinci büyük parti oldukları sırada Reichstag başkanı oldu. Büyük partiyi son zaferine götüren entrikaların çevrildiği toplantılar Reichstag başkanının resmi konağında yapıldı. Hitler'in başbakan olduktan sonra iktidarda kalmasını sağlayan Reichstag yangını planı da burada hazırlandı. Ernst Röhm'ün 1923'te Hitler'le arası açılmış, Röhm az sonra da Bolivya ordusuna yarbay olarak katılmak üzere Almanya'dan ayrılmıştı. 1930'un sonuna doğru Hitler kendisini çağırıp çığırından çıkmakta olan SA'ların liderliğini yeniden üzerine almasını istedi. SA liderleri Nazi ihtilalinin yaklaşmakta olduğuna inanıyorlar, siyasi hasımlarını caddelerde dövüp öldürüyorlardı. Ne genel seçimler ne de mahalli ya da belediye seçimleri korkunç sokak kavgaları olmadan yapılamıyordu. Bu arada nasyonal sosyalizme en büyük kurbanlarından birini verdiren önemli kavgalardan birine değinelim. Horst Wessel, SS Berlin'deki ikinci derece liderlerinden biriydi. Bir protestan papazının oğluydu. Ailesini ve okumayı bırakmış, yoksul mahallelerin birinde bir orospu ile yaşıyordu.
Nazi davasına adamıştı kendini. Nazi düşmanlarından birçoğu bu gencin pezevenklikle hayatını kazandığını söylerdi. Ama bu fazla mübalağalı bir suçlamadır. Gerçi Horst Wessel'in pezevenkler de orospularla arkadaşlık ettiği kesindi. 1930 Şubat'ında bazı komünistler tarafından öldürüldü. Eğer ardından bestesiyle güftesi kendisi tarafından yazılmış bir türkü bırakmamış olsaydı, o da sokak savaşlarında her iki yandan ölen yüzlerce insan gibi unutulup gidecekti. Horst Wessel'in bu türküsü az sonra Nazi Partisi'nin, sonra da Nazi İmparatorluğu'nun Deutschland über alles'ten sonra gelen ikinci resmi marşı oldu. Horst Wessel, Dr. Goebbels'in usta propagandası sayesinde hareketin en büyük masal kahramanlarından biri haline geldi. Hayatını dava için vermiş tam bir ülkücü olarak göklere çıkartıldı. Röhm, SA'ların başına geçtiği sırada Gregor Strasser, Nazi Partisi'nin gerçekten iki numaralı adamıydı. Gregor Strasser, kuvvetli bir konuşmacı ve örgütçüydü. Partinin en önemli şubesi olan siyasi örgüt bürosunun başında bulunuyordu. Buradan taşra ve mahalli liderlerin çalışmalarını da denetliyor, onları etkisi altında tutuyordu. Bavyeralı kibar yaratılışı olan Hitler'den sonra partinin en sevilen adamı haline getirmişti. Ayrıca Führer'den farklı olarak güvenilen, hatta siyasi muhaliflerinden çoğu tarafından da sevilen bir adamdı. O sırada parti içinde ve dışında Strasser'in durmadan değişen huysuz Hitler'den daha iyi bir lider olacağına inanan çok kimse vardı. Bu görüş özellikle Reichswehr'de ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda oldukça kuvvetliydi. Gregor Strasser'in kardeşi Otto bir kenara atılmıştı. Çünkü Otto partinin Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi adında bulunan sosyalist kelimesini de işçi kelimesini de çok ciddiye almıştı. Sosyalist sendikalardaki grevlerin birçoğunu desteklemiş, partinin sanayiyi devletleştirmesini istemişti. Bu Hitler'e göre elbette ki sapıklıktı. Otto Strasser'i demokrasi ve liberalizmin büyük günahlarını işlemekle suçladı. 21-22 Mayıs'ta Führer asi adamı ile hesaplaştı ve bütün bütüne teslim olmasını istedi. Otto bunu yapmayınca partiden kovuldu. Devrimci Nasyonal Sosyalistler Birliği adında gerçek milli sosyalist karakterli bir hareket yaratmaya çalıştı. Bu harekete Kara Cephe adı verildi. Ama Eylül seçimlerinde Hitler'in Nazi oylarından pek de fazlasını alamadı. Hitler'in çevresindeki büyük beşlerin dördüncüsü olan Goebbels, 1926'daki çalışmalardan beri Gregor Strasser'in düşmanı ve rakibiydi. Bu çatışmadan iki yıl sonra Strasser'in yerini alarak partinin propaganda şefi olmuş, Strasser de siyasi örgütün başına geçmişti. Aynı zamanda Berlin Gauleiter'i olarak kalmış ve partinin yeniden örgütlenmesinde olduğu kadar propaganda alanındaki yetenekleri de Führer üzerinde olumlu bir etki bırakmıştı. Hızlı ama iğneleyici konuşması ve uyanık kafası yüzünden kendisini Hitler'in çevresindekilere sevdirememişti. Ona güvenmiyorlardı. Ama Nazi lideri başlıca adamları arasında anlaşmazlıklar bulunmasından memnundu. Çünkü bu durum aralarında birleşip kendisine karşı komple kurmalarını önlüyordu. Hiçbir zaman tam olarak Strasser'e güvenmemişti. Ama Goebbels'in bağlılığına %100 inanıyordu. Bundan başka topal küçük bağnazın kafasında işine yarayacak binlerce fikir kaynaşıp duruyordu. Son olarak Goebbels, cesur bir gazeteci, o sırada Berlin'de Der Angriff adında bir gazete çıkarıyor. Bu gazetede bol bol atıp tutuyordu ve ayak takımını kışkırtan bir konuşmacı olarak parti için büyük bir değer taşıyordu. Grubun beşinci ve en son üyesi olan Wilhelm Frick, gruptaki insanların en siliğiydi. Tipik bir Alman memuruydu. 1923'ten önce Münih'te genç bir polis memuru iken Hitler'e polis dairelerinde casus olarak hizmet etmiş, Führer de kendisine minnettar kalmıştı. Çoğunlukla kendisine ufak işler verilirdi. Hitler'in teşvikiyle Turungia'da belediye yönetimine katılan ilk Nazi olmuş ve sonra kendisine Nazi Partisi'nin Reichstag liderliği verilmişti. Son derece bağlı ve çalışkandı. Çekingen yaratılışı ve kibar davranışlarıyla Cumhuriyet hükümetinde bulunan mütereddit elemanlar üzerinde büyük başarılar sağlıyordu. 1930'ların başlangıcında partide daha aşağı kademede bulunan bir takım adamlar 3. Alman İmparatorluğu zamanında dikkati çekti ve bu dönemde korkunç kişisel kuvvet kazandılar. Tavuk yetiştirici Heinrich Himmler, burundan takma gözlüğüyle yumuşak huylu sıradan bir okul hocası sanılırdı. Münih Teknik Okulu'ndan ziraat mühendisi olarak çıkmıştı. Himmler yavaş yavaş Hitler'in muhafızları olan siyah ceketli SS'leri yetiştirmeye başladı. Ama hem SA hem de SS'lerin komutanı olan Röhm'ün gölgesinde çalışıyor, Bavyera'nın dışında kalan parti çevrelerinde bile az tanınıyordu. Bir de Kolonya Gauleiter'i Dr. Robert Ley adında sarhoş bir kimyacı ile partinin hukuk işleri kısmına bakan Hans Frank adında bir avukat vardı. Bu arada Walter Darre adında bir ziraatçı daha vardı. Walter Darre, Arjantin'de 1895'te doğmuş, Hess vasıtasıyla nasyonal sosyalizme girmişti. Bu adamın Nordik ırkın hayat kaynağı köylü adındaki eseri Hitler'in dikkatini çekmiş, kendisini partinin tarım işleri şubesinin başına getirmişti. Şahsi için hiçbir ihtirası olmayan, liderine kür körüne bağlı Rudolf Hess ise yalnızca Führer'in özel sekreteri adını taşıyordu. İkinci özel sekreter Martin Bormann'dı. Bir köstebeğe benzeyen bu adam, entrikaların alanını genişletmek için parti hayatını karanlık köşelerinde dolaşmayı tercih ederdi. Bir ara siyasi bir cinayete adı karıştığı için bir yıl hapis yatmıştı. Gençlik örgütünün lideri Baldur ve Şirak adında romantik ve enerjik bir gençti. Annesi Amerikalıydı. Büyük babası da boğa güreşinde bacağının birini kaybetmiş, kuzeyli bir Amerikan subayıydı. Nürnberg'de kendisini hapiste tutan Amerikalılara 17 yaşında Henry Ford'un Ebedi Yahudi adlı kitabını okuduktan sonra Yahudi düşmanı olduğunu söylemiştir. Bir de kasvetli, soğuk, baltıklı, düzmece filozof Alfred Rosenberg vardı ki yukarıda gördüğümüz gibi bu adam Hitler'in ilk akıl hocalarındandı. 1923'te ki darbeden beri bir sürü kitaplar ve broşürler çıkartmıştı. Karmakarışık bir üslupla yazılmış olan bu karmakarışık yazılar 20. yüzyıl efsanesi adı altında 700 sayfalık bir eserde toplanmıştı. Bunlar Nazi çevrelerine yutturmak üzere ham kafasının Nordik üstünlük üzerine hazırladığı gülünç dolmalardı. Hitler bu kitabı okumaya alıştığını alay ederek sık sık söylerdi. Kendisini yazar sanan Schirach da Rosenberg'in kimsenin okumadığı bir kitabı herkesten çok satan bir adam olduğunu söylemişti. Gerçekten kitap 1930'daki ilk yayınından sonraki 10 yıl içinde 500.000'dan fazla sattı. Hitler bu soğuk, budala, beceriksiz adama karşı başından sonuna kadar büyük bir sevgi besledi. Onu partinin çeşitli yerlerine getirerek mükafatlandırdı. Völkischer Beobachter'in ve öteki Nazi yayınlarının editörü yaptı. 1930'da partinin Reichstag'daki milletvekilleri arasına soktu. O da Dışişleri Komisyonu'nda Nazi hareketlerini temsil etti. Nasyonal sosyalist liderinin çevresinde işte böyle bir insan topluluğu bulunuyordu. Normal bir toplumda bu insanlar elbette garip bir uygunsuzlar takımı olurdu. Ama Cumhuriyet'in son karışık günlerinde milyonlarca şaşkın Alman'a birer kurtarıcı gibi görünmeye başladı bu adamlar. Ayrıca düşmanlarına iki bakımdan üstündüler. Başlarında ne istediğini iyi bilen bir lider vardı ve bu adamlar liderlerinin her gittiği yere gidecek ve ona yardım etmek için her şeyi yapacak kadar katı yürekli ve fırsatçıydılar. 1931 yılı 5 milyonluk işsiz ordusu, iflas durumuna gelmiş orta sınıfıyla, borçlarını ödeyemeyen köylüleriyle, çalışamaz durumda parlamentosuyla, güçlükler içinde çabalayıp duran hükümetiyle, gün geçtikçe bunayan 84 yaşındaki cumhurbaşkanıyla gürültü patırtı içinde geçip giderken Nazi şefleri artık daha fazla bekleyemeyeceklerine inanmaya başladılar. Gregor Strasser'in açıkça övündüğü gibiydi durum. Bütün bunlar felaketi yaklaştırmaya yarıyor. İyi, hem de çok iyi. Hem bizim için ve hem de Alman ihtilalimiz için.